Bu kitap her biri ortalama 15'er dakikalık 18 ayrımdan oluşmaktadır.
İç yüzü ve perde arkasıyla Avrupa çıkmazı, Erol Manisalı.
Ayrım 1.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin özü gizlenmeye çalışılmış ve büyük ölçüde de başarı sağlanmıştır. 1970'li yıllardan başlayarak bu konuda Brüksel'de diğer ülke başkentlerinde, Ankara ve İstanbul'da birçok açık ve kapalı toplantıya katıldım. Nihat Erim, Turgut Özal, Tansu Çiller, Mesut Yılmaz, Bülent Ecevit gibi siyasilerle genellikle başbakanlıkları döneminde onların istekleri üzerine ikili görüşmelerim oldu. Ankara bürokrasisi ile yakın temaslarım oldu, gelişmeleri izledim. Brüksel'de şahsen tanıdığım AB bürokratları ile görüşmelerim oldu. AB ülkelerinin çok sayıda bakanı ile de görüştüm. Türkiye'nin AB ile ilişkilerinde gerçekte kararları kimlerin verdiğini anladım. Bir akademisyenin, bir aydının en önemli görevinin somut gerçekleri ortaya koymak olduğuna inanan biriyim. Bu kitapta yapabildiğim kadarıyla bunları yapmaya çalıştım. Umarım yararlı olur. Erol Manisalı. Uluslararası entegrasyon teorileri ve gümrük birlikleri, iktisadi kalkınma, dışsal ekonomiler ve ekonomik gelişme, iktisada giriş, Survey of Turkish Tourism Industry, AET karşısında dayanıklı tüketim malları, GAP, Avrupa Birliği'ne alınmayan Türkiye'yi gümrük birliğinde bekleyen sorunlar gibi kitapları bulunan Profesör Doktor Erol Manisalı halen İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde öğretim üyeliği yapmaktadır ve aynı kurumun Avrupa ve Orta Doğu Araştırmaları Merkezi'nin başkanıdır. İngiltere, ABD, Japonya, Almanya, İsviçre, Hollanda, Belçika, Avusturya, Norveç ve Mısır'da çok sayıda konferans vermiş ve uluslararası konferanslarda aktif katılımcı olarak bulunmuştur. Türk ekonomisi ve AB ilişkilerini içeren raporları bulunmaktadır. Kitabı sunarken, kitabın adını Üç Yüzü ve Perde Arkasıyla Avrupa Çıkmazı koymam rastgele seçilmiş bir başlık değildir. Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkileri bir ülke ile bir topluluk arasındaki serüveni yansıtmaktan çok ötede bir olaydır. Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerinin buzdağının su üzerindeki görüntüsünün yanında ve bu görünen kısımdan çok daha büyük ve önemli olan yanları vardır. İlişkilerin özünü ve ağırlığını meydana getiren bu kısım ne kamuoyunda ne de akademik çevrelerde pek ele alınmamıştır. Bu bir rastlantı değildir. Gizlenmeye çalışılmış ve büyük ölçüde de başarı sağlanmıştır. Siyasiler, bürokratlar, bazı iş çevreleri ve medya, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini genellikle görülmesini istedikleri bir biçimde kamuoyuna yansıtmışlardır. Bunun böyle yapılmasının gerisinde ise Türkiye'nin dış ilişkilerindeki zaaflar, bu zaafları hazırlayan iç dengesizlikler, Türkiye'nin 2. Dünya Savaşı sonrasında batıya olan tek yanlı bağımlılığı, nihayet Türkiye'de toplumsal demokrasinin bir türlü işletilememiş bulunması gibi başlıca nedenler yatmaktadır. Ben Avrupa Birliği AET ile ilişkileri, son 30 yıldır çalışan, inceleyen ve kendine göre değerlendirmeler yapan bir akademisyenim. 1970'li yıllarda başlayarak bu konuda Brüksel'de, diğer ülke başkentlerinde, Ankara ve İstanbul'da birçok açık ve kapalı toplantıya katıldım. Nihat Erim, Turgut Özal, Tansu Çiller, Mesut Yılmaz, Bülent Ecevit gibi siyasilerle genellikle başbakanlıkları döneminde onların istekleri üzerine ikili görüşmelerim oldu. Bir akademisyen olarak düşüncelerimi aktardım. Ankara bürokrasisi ile yakın temaslarım oldu, gelişmeleri izledim. İş ve işçi çevrelerine de düşüncelerimi aktardığım dönemler oldu. Brüksel'de şahsen tanıdığım AB bürokratları ile görüşmelerim oldu. AB ülkelerinin çok sayıda bakanı ile de görüştüm. Görüş ve değerlendirmelerini birinci elden öğrendim. Türkiye, AB ilişkilerinde bugünkü noktaya nasıl geldiğimizi moda deyimi ile birebir izleme olanağını elde ettim. Bu kitapta sadece bir akademisyen olarak değil, konuyu araştıran bir yazar olarak da düşünce ve değerlendirmelerimi kaleme aldım. Başımdan geçen bazı olayları da anlatmak gerekiyordu. Bunlar bir ana olmaktan çok öteye, Türkiye'nin AB ile ilişkilerinde düştüğü ve düşürüldüğü zaafları ortaya koymaları bakımından önem taşıyordu. bazı siyasilerin devlet ciddiyetinden ne kadar uzak olduklarını kendi kulaklarımla duydum, kendi gözlerimle gördüm. Çok önemli kararların nasıl ciddiyetten uzak bir biçimde ele alındığını yaşadım ve en önemlisi Türkiye'nin AB ile ilişkilerinde gerçekte kararları kimlerin verdiğini anladım. Bütün bunları bu kitapta ortaya koymayı vazgeçemeyeceğim bir sorumluluk olarak görüyorum. Türkiye'de yanlışların düzeltilmesi için her şeyden önce yanlışların hangi güdülerle ve kimler tarafından yapıldığını ortaya koyması gerekir. Aksi halde hatalar hiçbir zaman düzeltilemez. Bugün Türkiye-AB ilişkileri çok kritik bir dönemden geçmektedir. Türkiye-AB ile diğer ülkelerin kurduğu ilişki düzenlerinden çok farklı bir zemin üzerinde yürümektedir. Bu zeminin anormalliklerini ve yarın Türkiye'yi nasıl bir gelecek beklediğini elle tutulur, somut bulgulara dayanarak ortaya koymaya çalıştım. Bir akademisyenin, bir aydının en önemli görevinin somut gerçekleri ortaya koyması gerektiğine inanan biriyim. Bu kitapta yapabildiğim kadar bunları yapmaya çalıştım. Umarım yararlı olur. Erol Manisalı. 1. Bölüm. Türkiye'den Avrupa'ya bakış. 1. Geçmişten bugüne Avrupa algılaması. Tarihte Türklerin Avrupa'ya bakışı, Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselişiyle gerileme ve çöküş dönemleri arasında kalın çizgilerle ayrılacak kadar büyük farklar gösterir. Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselme ve olgunluk dönemlerinde Avrupa karşısında Türklerin ilerlemeleri ve üstünlükleri vardır. Duraklama dönemini izleyen gerileme ve çöküş dönemleri sırasında Avrupa üstünlüğü ele geçirmiştir. Özellikle büyük Avrupa ülkelerinin deniz aşırı sömürgelerinin yaygınlaşması, Avrupa'nın ekonomik, teknolojik ve kültürel öğelerde dünyanın merkezi durumuna gelmesinden sonra Türklerin Avrupa'ya bakışı, Tanzimat anlayışı ve kültürünü doğurmuştur. Osmanlı İmparatorluğu üzerinde ticari, mali, siyasi ve askeri üstünlüğü ellerine geçiren büyük Avrupa devletleri karşısında Türkler, Avrupa'ya özenmek ve ona benzemek için çaba gösteren bir toplum durumuna gelmişlerdir. Tanzimat dönemi Avrupalılaşma çabalarını sahne olmuştur. Osmanlı İmparatorluğu üzerinde mali, siyasi ve askeri egemenliklerini genişleten büyük Avrupa devletleri gayrimüslim Osmanlıların kendi korumaları altına alınmalarını sağlamışlar. Bunu esas alaraktan Avrupa hukukunun ve yönetim biçiminin kabulü için baskı yapmışlardır. Japonya'ya 2. Dünya Savaşı sonrasında dayatılan hukuki ve siyasal düzen ile Osmanlı İmparatorluğu'na 19. yüzyılın başından itibaren başlayan Avrupa'nın baskıları arasında benzerlik gören Batı tarihçisi az değildir. Tanzimat ile birlikte Osmanlı İmparatorluğu'nda Avrupalılaşma ve ona benzeme çabalarını her alanda yaygınlaştığını görüyoruz. Siyasetten sanata, edebiyattan kıyafete kadar her alanda. Ancak İstanbul ve İzmir gibi büyük kentler ile yüksek gelir grubu içindeki Türkler, varlıklı gayrimüslim Osmanlıların yanında bu Avrupalılaşmayı biçimsel olarak uygulama olanağına sahip olmuşlardır. 2. Türk Bağımsızlık Savaşı ve Avrupa'ya yeni bir bakış. 1. Dünya Savaşı'nda yenilen Osmanlı İmparatorluğu, Mondros Mütarekesi ile her şeyini vermişti. Artık Osmanlı İmparatorluğu Avrupa'nın büyük devletleri tarafından paylaşılacaktı. Tanzimatla hızlanan Avrupalı gibi olmak anlayışının karışına Avrupa'nın çizmeleri, savaş gemileri gelip yerleşmişti. Avrupa artık içimizdeydi. Hem de işgal orduları ile birlikte. Biz Avrupa'ya yaklaşalım derken onlar bize gelmişti, hem de orduları ile birlikte. Bu sonucu doğuran süreç asırlar önce Osmanlı'nın gerileme ve çöküş dönemlerine girmesiyle başlamıştı. Ekonomik ve teknolojik alanlarda farkı kapatamayan Osmanlı İmparatorluğu, deniz aşırı ilişkileri ile de büyük zenginliğe kavuşan Avrupa karşısında çöküvermişti. Ancak Anadolu'da Atatürk'ün önderliğinde başlayan bağımsızlık savaşı bütün parametreleri değiştirdi. Ne Yunanlılar ne de Avrupa'nın büyük devletleri işgal ettikleri topraklarda kalamadılar. Avrupa Türkler karşısında uzun yıllardan beri ilk defa geri adım atıyordu. Osmanlı'nın gerileme ve çöküş dönemlerinde Avrupalı karşısında ezik olan ve sömürülen Türkler Avrupa'yı geri püskürtüyorlardı. Türk Bağımsızlık Savaşı sadece Türkler için değil, Avrupa'nın sömürgeci devletleri karşısında ezilen Atatürk'ün deyimi ile mazlum milletler içinde bir umut ışığı olmuştu. Demek ki o yenilmez sanılan sömürgeci Avrupa devletleri de yenilebilirdi. Türkiye Cumhuriyeti bunu kanıtlıyordu. Türkiye Cumhuriyeti artık Avrupa karşısında başı dik bir devletti. Atatürk'ün sağ olduğu Cumhuriyet döneminde bu çizgi hiç değişmedi. Uluslararası ilişkiler açısından bakıldığında Türkiye Cumhuriyeti, Atatürk'ün hayatta bulunduğu dönem boyunca Avrupa ile ilişkilerinde karşılıklı saygı ve ulusal çıkarların karşılıklı olarak korunmasını esas almıştır. 1923-1938 dönemine baktığımızda, Türkiye Avrupa ülkeleri ile ilişkilerinde saygınlığını kabul ettirmiştir. Türkiye Cumhuriyeti, Avrupa ülkeleri ile olduğu kadar Sovyetler Birliği, Balkan ülkeleri ve bazı Orta Doğu ülkeleri ile bölgesel işbirliğine ve ikili işbirliğine dayalı anlaşmalar içinde olmuştur. Türkiye sorunlu konularda ulusal çıkarlarını sonuna kadar korumuştur. Hatay örneği, 1930'lu yıllarda Mussolini, 12 adalara göz dikince Atatürk, gerekirse savaşırız diyerek tepki göstermiştir. 1923-1938 döneminde görülen bu tutum, aynı zamanda o dönemde Türkiye'nin Avrupa'ya ve bölgeye bakışını da ortaya koyar. Atatürk döneminde çağdaş uygarlık düzeyiyle yapılan tanımlama, bilim, sanat, hukuk, insanlık alanlarındaki ölçüleri belirleyen bir tanımlamadır. Avrupalılaşma değildir, çağdaş uygarlıktır. Hele Tanzimat taklitçiliği hiç olamaz. Tanzimat dönemi, Avrupa karşısında ezik ve Avrupa'nın egemen devletlerinin isteklerini yerine getiren bir anlayıştır. Avrupa ve diğer devletlerle ilişkiler, karşılıklılık esasına göre yürütülmüştür. Türkiye Cumhuriyeti yalnız batıda değil doğuda da saygınlığı olan bir ülkedir. 3. İkinci Dünya Savaşı yılları ve sonrası. İkinci Dünya Savaşı sonrasında keskinleşen iki bloklu dünyada Türkiye batı yanında yer aldı. Sovyetler Birliği'nde Stalin yönetiminin bulunması bu tercihte en önemli etkendi. Ayrıca Türkiye'nin bulunduğu coğrafya doğu batı bloklarının kesişme noktasındaydı. 1946'dan itibaren başlayan Marshall yardımı ile Türkiye zaten ABD'nin etki alanına fiilen girdi. 1950'deki iktidar değişimi Türkiye küçük bir Amerika olacaktır anlayışını da güçlendirmişti. Türkiye'nin NATO'ya katılması ile birlikte halka tamamlanmış oldu. 1950'li yıllar Türkiye'nin Batı Avrupa'da kurulmakta olan siyasal, ekonomik ve kültürel örgütler içinde yer almaya başlaması Türkiye ile B. Avrupa arasındaki ilişkileri güçlendirdi. Güçlü ülke Amerika her şeye rağmen siyasilerin gönlündeki önceliğini koruyordu. Amerika Türkiye'nin iç işlerine tamamen dahil olmuştu. Sanayileşme yerine ithalat öne çıktı. Türkiye aynı zamanda dış borca sürükleniyordu. Dış borçta giderek dış bağımlılığı öne çıkardı. 1950'li yıllar Türkiye'nin kendisini ABD'nin inisiyatifine bıraktığı yıllardı. Demiryolu yerine karayolu, yerli üretim yerine ithalat, toprak reformu yerine toprak ağlarının egemen olduğu bir anlayış hakim olmuştu. Bu arada Batı Avrupa kendisini toparlamaya başladı. Artık Almanya ve Fransa'nın ortak ekonomik çıkarlarının egemen olduğu bir Avrupa düzeni gerekiyordu. Büyük Savaşı hiç kimse bir daha yaşamak istemiyordu. 1957'de Roma Anlaşması ile AET, Ortak Pazar kuruldu. Almanya, Fransa, İtalya, Hollanda, Belçika ve Lüksemburg olarak altılar geleceğin Avrupa'sının temellerini attılar. Bu sadece ekonomik ve ticari bir birleşme değildi. Uzun dönemde her alanda bütünlemeler hazırlayan hükümler Roma Anlaşması'nın içinde bulunuyordu. Türkiye'nin B. Avrupa ile ilişkilerinde 1950'li yıllarda da Türk-Yunan ilişkileri damgasını vurmuştu. Atina'nın Grivas adlı bir Yunan subayını 1955'te gizlice Kıbrıs'a çıkararak EOKA yeraltı teşkilatını kurması, adının Yunanistan'a ilhakı için faaliyetlerine başlaması Ankara'da rahatsızlık yaratmıştı. Zaten 1947'de tam Marshall yardımı başlarken 12 adının İngilizler ve Amerika tarafından Yunanistan'a adeta hediye edilmesi Ankara'da huzursuzluk yaratmıştı. Şimdi de EOKA kanalı ile Kıbrıs'ta İngilizlere ve Türklere karşı eylem başlatılmıştı. Avrupa Ekonomik Topluluğu ile ilk görüşmeleri Ankara ve Atina hemen hemen aynı tarihlerde başlattılar. Ankara, Atina'nın AET'ye kendisinden önce katılmasını istemiyordu. İki ülke arasında rekabet vardı. Ankara AET içinde yer almayı Batı bloğu içinde bulunmasının bir parçası olarak gördü. 1963'te Ankara Anlaşması imzalanınca Türkiye'deki Avrupa perspektifi öne yavaş yavaş çıkmaya başladı.
Ayrım sonu.